Ayrım 30.
Geçen gece rüyasına girmişti. Annesiyle babası kapıya dayanmış, kilidi kırıp suçüstü yakalamışlardı. Bağırışlar ve iniltiler arasında annesi onu öpüp sırtını sıvazlamış, babası yüzüne tükürüp eşek sudan gelene kadar dövmüştü. Babasının acıttığı yere annesi bir lokma aşure sürmüştü. Bir nevi merhemmiş gibi. Tiksintiyle titreyerek uyanmıştı. Alnı boncuk boncuk ter içinde. Zeliha ona laf soktuğunda bunların hiçbirini bilmiyordu. Hiç utanma, arlanma yok sende değil mi dedi öteki. Büyüklerinle nasıl konuşulur bilmiyorsun. Sokaklarda erkekler ıslık çalsın, laf atsın canına minnet. Şu haline bak, orospu gibi giyinip sonra da saygı bekliyorsun. Zeliha'nın yüzünde müstehsi bir gülümseme belirdi. Hayrola, orospulardan korkuyor musun yoksa? Beriki baka kaldı. Bir ay önce İstanbul'un en rezil sokağını keşfetmişti. Seksin bu kadar ucuz, bu kadar paspal, bu kadar yarım yamalak olmadığı başka yerlere de gidebilirdi pekala. Ama bilhassa oraya gitmek istemişti. Ne kadar çiğ ve çirkin olursa o kadar iyi. Cinsellikten tamamen kopmak, arınmak için en bayağı olanı seçecek, su yüzüne çıkabilmek için evvela dibe vuracaktı. Yan yana dizilmiş, adeta birbirlerine sokulmuş batakhaneler, ekşi kokular, lekeli çarşaflar, erkeklerin salt gülebilmek için patlattıkları açık saçık espriler. Odalarda bir an evvel müşteriden kurtulup yarım bıraktıkları işlere dönmeyi bekleyen fahişeler. Giriş katında elinde ucuz limon kolonyasıyla teşrifat yapan koca memeli patronici, dışarıda sırıtarak bekleyen seyyar tatlıcı, oradan kendini kirli ve aciz hissederek dönmüştüm. Yoksa sen beni mi takip ediyorsun diye sordu boş bulunup. Ne? Ne? Ne? Dedi Zeliha hayrette. Kazara bir keşif yaptığını yeni anlamıştı. Ay ne salaksın. Orospulara gidiyorsan bu senin sorunun. Hiç derdim değil valla. Kendini aşağılanmış hissederek birden kardeşine vurmak istedi. Haddini bildirmenin zamanı gelmiş de geçiyordu bile. Onunla böyle alay edemeyeceğini anlaması gerekiyordu. Zeliha düşüncelerini okumaya çalışıyormuş gibi gözlerini kısarak ona baktı. Ne giydiğim, nasıl yaşadığım seni hiç ilgilendirmez dedi. Sen kendini ne zannediyorsun? Babamız öldü. Boş yere ondan rol çalmaya çalışma. Zeliha nedense bu lafı söyler söylemez sabahleyin kuru temizlemeciden dantelli elbisesini almayı unuttuğunu hatırladı. Yarın sabah almayı unutma. Babam hayatta olsa şimdi böyle konuşamazdın zaten dedi Beriki. Bir dakika önceki buğulu bakışının yerini hınçta bir parıltı almıştı. Ama o öldü diye zıvanadan çıkamazsın. Ailene karşı sorumlulukların var küçük hanım. Adımızı lekeleyemezsin. Dinime küfreden bari Müslüman olsa. Merak etme, benim bu aileye getirebileceğim hiçbir leke senin bugüne kadar getirdiklerinle mukayese kabul etmez. Kendine bak sen. Öteki tokat yemişçesini duraladı. Kumar oynadığını öğrenmiş miydi kız kardeşi yoksa yine blöf mü yapıyordu? Az biraz paralanmak için burnunu sokmuştu bu pisliğe ama her seferinde daha beter batıyordu. Babası hayatta olsa yaşına başına bakmadan deri kemerle döverdi kesin. Pirinç tokalı kızıl kahve olanla. O kemer başkaydı. Diğer kemerlerde deriden çok toka kısmı acıtırdı. Kızıl kahve olandaysa derisi yakardı adamı. Tokası olsun olmasın. Öküz derisinden olduğu için miydi acaba? Bir kemerin diğerlerinden daha fazla acıtmasının arkasında mantıksal bir açıklama olabilir miydi? Yoksa hayal gücü ona oyun mu oynamıştı bunca zaman? Tek bir kemeri mimleyip ondan korkunca diğerlerinin o kadar acıtmadığına inanmayı, öteki kemerlere rast geldiğinde kendini adeta şanslı hissetmeyi başarmıştı. Ama babası artık yoktu ve belli ki birilerinin bunu hatırlatması gerekiyordu. Babamız öldüğünden beri aileden artık ben sorumluyum. Öyle mi? Zeliha acı acı güldü. Senin derdin ne biliyor musun? Seni fazla şımarttılar. Çok şımarıksın. Kıymetli çük. Hadi artık çık odamdan. Rüyada gibi göz ucuyla ağabeyinin elinin havaya kalktığını fark etti. Onun kendisine vurabileceğini hala inanmadan boş boş bakıp son anda kenara çekilmeye başardı Zeliha. Tokat hedefi ıskalamıştı. Ama bu başarısızlık atını iyice öfkelendirmişe benziyordu. İkinci kez kaldırdı elini. Bu seferki yanağını yaktı Zeliha'nın. O da aynı hızla vurdu Mustafa'ya. Bir anda kendilerini çocuklar gibi yatakta boğuşurken buldular. Bir farkta. Çocukken hiç boğuşmamışlardı. Babaları bu tür itiş kakıştan hiç hoşlanmazdı. Bir iki saniye kendini galip hissetti Zeliha. Ona öyle kuvvetle vurduğu için. Uzun boylu, voleybol sayesinde atletik bir kızdı ve kendini güçsüz hissetmeye alışık değildi. Ringdeki şampiyon gibi iki elini yumruk yapıp havaya kaldırdı ve zaferiyle coşan görünmez seyircileri selamladı. Ben kazandım. İşte tam o anda sol kolunu arkasına büküp üzerine çıktı Mustafa. Bu sefer her şey farklıydı. Mustafa farklıydı. Bir koluyla göğsünü zapt edip diğer eliyle eteğini sıyırdı. Aniden derin bir utanç hissetti Zeliha. Bu zillet hissi öyle baskındı ki içinde başka hisse yer kalmamıştı. Eli kolu bağlanmış, utançtan dona kalmıştı. Normalde nedenli pervasız, nasıl da pabuç dili görünürse görünsün yetiştirilme tarzını öğrettiği ahlak anlayışını sandığından daha çok içselleştirmişti özünde. Beklenmedik bir taciz anında karşıdakine değil kendine odaklanmıştı ilk. Kendi kıyafetlerine, kendi görünüşüne. İç çamaşırının görünmesinin verdiği aşağılanma hissi bir an için her şeyi bastırmıştı. Ama birden bir panik dalgası utancını süpürdü attı. Bir eliyle onu engellemeye çalışırken diğer eliyle eteğini aşağı çekip düzelttiyse de Mustafa otomatiğe alınmış bir inatla eteği tekrar sıyırdı. Zeliha var gücüyle bir yumruk indirdi abisinin sırtına. Anında okkalı bir tokat yedi suratına. Sonra bir tokat daha, bir tane daha. Ne tuhaf. Hiç acımadı. Birbirlerinin kanına susamışçasına mücadele etmeye başladılar. Kim kimin saçlarını asıldı, kim kimin yüzünü tırmaladı, kim kimin etini ısırdı. Her şey birbirine karışmıştı. Adeta senelerdir birbirlerini besledikleri hınç gözlerini kararttı. Sorulacak ne çok hesap, güdülecek ne çok hınç vardı. Mustafa kız kardeşinden bu kadar nefret ettiğini bilmiyordu. Babalarının laf yetiştirmeyi cüret eden tek kazancı çocuğuydu Zeliha. En küçükler oldukları için daima ikili olarak görülür, daima kıyaslanırlardı. Yan yana ama birbirlerine fersah fersah uzak dururlardı. Tüm kardeşler tek sıra halinde hizaya girdiklerinde. Mustafa kendini diğerlerinden ayırmaya çabalayıp göze girmek isterken babaya itiraz eden, savaş açan hep ama hep Zeliha'ydı. Mustafa'nın söyleyemediklerini söyleyen, dayak yedikçe sineceği yerde daha da dillenen ve ağabeyinin itaatkarlığını kendine örnek alacağına tam tersine bu mücadeleyi veremediği için içten içe onu da hor gören, tek kalemde yargılayan, kimseleri takmayan, bazen nasıl da küstahlaşan, ayaklı isyan Zeliha. Aniden Mustafa'nın içindeki mahzenin kapağı kırılmıştı. Ardında çiğ, gün ışığı görmemiş bir atavet vardı. Birikmiş kin şarap gibiydi. Seneler geçince eskimiyor, sadece yıllanıyordu. Serbest kalır kalmaz akmak istiyordu. Öylesine taşkın. Kız kardeşinin canını yakmak istediğini fark etti. Vurup da geçmek değil, vurup da iz bırakmak. Öyle bir iz ki ömür boyu geçmesin. Geçemesin. Bunları düşünürken boş bulundu. Çat diye bir tokat yedi. Karşılığında bir yumruk indirdi. Zeliha yüzünün zonkladığını hissetti. Ilıktı kanın tadı. Hangisi hangisinin bedeniydi? Nerede başlıyordu mütecaviz, haddi aşan? Nerede bitiyordu saldırıya uğrayan, haddi hatırlayan? Bu bir oyunsa bir yerlerde oyunun rengi değişti. Bu bir savaşsa bir an geldi. Silahlar yenilendi. Birinin dur diye haykırdığını duydu Zeliha. Kendi sesi olamayacak kadar yabancı, yabani, çatal çatal, avaz avaz, insanlıktan çıkmış, mezbahadaki bir hayvanın sesi gibi direnircesine kendinden kuvvetli bir kötülüğe. Kendi çığlığını tanıyamamıştı. Tıpkı kendi vücudunu algılayamadığı gibi. Bacakları aralanıp Berik'i içeri girdiğinde. Her şey o kadar gerçek dışı, öylesine kontrolsüzdü ki hakikatin bu olmadığını hükmetti. Anlardan bir andı sadece. Gelip geçecekti. Direnmeyi bıraktı, başı yastıktan düştü. İşte Zeliha bulutsuz gökyüzündeki Kodak balonunu o esnada gördü. Saklambaçta ebe kalmış gibi gözlerini yumdu. Görmezse görünmeyeceğini umarak. Bütün diye bir şeyin olmadığı bu yerde sadece ayrıntılar vardı artık. Hırıltılar ve kokular. Mustafa'nın solukları hızlandı. Deminden beri göğsünde gezinen elleri boynunda sıkılaştı. Zeliha kendisini boğacağından korktu ama çok geçmeden gevşedi parmaklar. Kesildi salınım. Dünya durdu. Göğsü göğsüne dayalı bir halde kendini bırakırken olanca ağırlığıyla sırtından bir okla yaralanmışçasına acı bir ses çıkardı Mustafa. Zeliha yattığı yerden onun kalp atışlarını duyabiliyordu. Delik gibi çarpan bir yürek. Duyamadığı kendi kalbinin atışıydı. İçindeki hayat damarlarından çekilmiş gibi hissediyordu. Ne kadar kaldılar o vaziyette? Kaç dakika, kaç zaman? İçinde yumuşayıp geri çekildiğine dair gözlerini aralamadı Zeliha. Tıpkı söz gibi gözünde tükendiği bir aşama vardı demek. Görecek bir şey yoktu. Mustafa ayağa kalktığına güçlükle yürüyordu. Sendeleyerek kapıya seyirtti. Birkaç adım ilerledi. Zorlukla nefes alarak duvara yaslandı. Orada öylece durdu bir an. Sırtı kardeşine dönük, sırtı olan bitenlere dönük. İnsan geçmişinden usul usul kopmaz her zaman. Öyle peyderpey kendiliğinden düşen ölü bir tırnak gibi. İnsan geçmişinden bir anda pat diye kopar bazen. Kesin kes yırtılır bir bağ. Bir daha asla bağlanmamak üzere. Bilirsin ki hatırlamamak tek seçeneğindir. Bilirsin ki hatırlamamak kendini inkar demektir. Bedeli göze alırsın, ancak böyle hayatta kalırsın. Bu yüzden bakmadı arkasına Mustafa. Geride bıraktı enkaza. Dönmedi bir kez olsun yüzünü. Odadan çıkacak gücü topladığında dahi. Koridora çıkar çıkmaz sokak kapısının açıldığını duydu. Ailesi eve dönmüştü. Banyoya koştu, kapıyı içeriden kilitledi. Duşu sonuna kadar açtı ama altına girmek yerine dizüstü çöküp kusmaya başladı. Huhu, neredesiniz? Banu'nun sesi. Girişte çıkarılan ayakkabılar, paket ışırtıları. Mezarlıktan dönüşte alışveriş yapmış olmalılar. Ayol, evde kimse yok mu? Kız Zeliha, neredesin? Zeliha hızla yataktan kalkıp gömleğini ilikledi. Her şey öyle aniden ve kayarcasına olmuştu ki belki de bu kabusun hiç yaşanmadığına kendini inandırabilirdi. Ama komodinin üzerindeki aynada gördüğü yüz başka bir şey söylüyordu sinsice. Sol gözü yarıya kadar inmişti. Altında da belli ki yakında moraracak bir şişlik vardı yarım daire şeklinde. Zeliha yumruk yemiş gözünü incelerken her zamanki şüpheciliğinden dolayı suçluluk hissetti. Yıllar yılı ne zaman uyduruk aksiyon filmlerinde birinin gözü morarsa dalga geçmiş, insan gözünün tek bir yumrukta o hale geleceğine ihtimal vermemişti. Sen misin inanmayan dedi aynada kendine. Sen misin itaatsiz? Yüzü belki ama vücudunun geri kalanının hasar görmediğine emindi. Hala duyuları olup olmadığını anlamak istercesine dokundu kendine. Nasıl oluyor da parmaklarının dokunuşundan başka bir şey hissetmiyordu? Canı yansa bilmez miydi? Kapının açılmasıyla yerinde sıçradı. İzin beklemeden içeri daldı Banu. Belli ki bir şeyler anlatacaktı ama aynadaki Zeliha'yı görünce dona kaldı. Yüzüne ne oldu senin diye sordu Banu kekeleyerek. Zeliha bir açıklama yapacaksa şimdi yapması gerektiğini biliyordu. Ya bu hadiseyi şu anda anlatacak ya da sonsuza kadar saklayacaktı. Göründüğü kadar vahim değil, meraklanma dedi ağır ağır. Karar verme anı çoktan geçmiş, tercih yapılmıştı. Hava güzel, yürüyüşe çıkayım dedim. Hademez olaydım. İleride bizim bakkanın orada bir adam karısını sokağın ortasında dövüyor evire çeviri. Perişan haldeki kadını kurtarmak istedim ama sonunda bir yumrukta ben yedim. Eşoğlusundan. İnandı Banu, tıpkı diğerleri gibi. Bu tür belalar Zeliha'yı bulurdu zaten. Ya da o gidip belasını bulurdu her seferinde. Olmayacak iş değildi. Böyle bir kaza gelse gelse onun başına gelirdi. Zeliha teyze tecavüze uğradığında 18'ini doldurmuştu. Rüştünü ispat etmişti. Bu yaşta kimsenin rızası olmadan dilediğiyle evlenebilir, ehliyet alabilir ya da oy kullanabilirdi. Tabi askeriye serbest seçimlerin yapılmasına izin verdiğinde. Benzer surette olur da gerekirse kendi kendine gidip kürtaj da olabilirdi pekala. Takip eden haftalarda defalarca aynı rüyayı görecekti Zeliha. Bir taş yağmuru altında yürüyordu kalabalık bir sokakta. Bastığı yerdeki kaldırım taşları aşağıdaki boşluğa düşüyordu habire. Arkalarında delikler bırakarak. Boşluk büyüdükçe paniğe kapılmaya başlıyordu. Taşlar gibi olmaktan, geride hiç iz bırakmadan bu aç hiçlik tarafından yutulmaktan korkuyordu. Durun diye bağırıyordu kaldırım taşları ayağının altından kayarken. Durun diye emrediyordu üzerine doğru hızla gelen vasıtalara. Durun diye yalvarıyordu onu omuzlayıp kenara iten yayalara. Lütfen durun. Bir ay sonra zamanı geldiğinde adet görmedi. Birkaç hafta sonra evin yakınlarında yeni açılan bir laboratuvara gitti. Kan şekeri testi yaptırana gebelik testi bedava diyordu girişteki bir levha. Sonuçlar geldiğinde Zeliha'nın kan şekeri normal çıktı. Kendisi de hamile. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak, çok uzak bir ülkede 4 çocukta ihtiyar bir çift yaşarmış. 2 kız, 2 oğlan. Kızlardan biri güzel, biri çirkinmiş. Küçük erkek kardeş güzel olanla evlenmeye karar vermiş. Ama kız istemiyormuş. İpekli elbiselerini yıkayıp nehir kıyısına durulamaya gitmiş. Suyun kenarında uzun uzun ağlamış. Soğukmuş. Elleriyle ayakları az kala donuyormuş. Eve dönüp kapıyı çalmış ama kilitliymiş. Annesinin penceresini tıklatmış ama annesi bana ancak kayınvalide dediğinde seni içeri alırım demiş. Babasının penceresini tıklatmış ama babası bana ancak kayınpeder dediğinde seni içeri alırım demiş. Ağabeyinin penceresini tıklatmış ama ağabeyi bana ancak kayınço dediğinde seni içeri alırım demiş. Ablasının penceresini tıklatmış ama ablası bana ancak görümce dediğinde seni içeri alırım demiş. Erkek kardeşinin penceresini tıklatmış ve erkek kardeşi onu içeri almış. Ona sarılmış, onu öpmüş. Kız yer yarılıp beni yutsun demiş. Bunun üzerine yer yarılmış ve güzel kız yeraltı krallığına kaçmış. Elinde kepçeyle mutfak penceresinden dışarı bakan Asya, gümüş rengi Alfa Romeo'nun arkasından içini çekti. Gördün mü dedi Asya ayaklarına sürtünen 5. sultana. Zeliha teyze onlarla havaalanına gitmemi istemedi. Gene gıcıklığı tuttu. Bıktım usandım bana böyle davranmasından. Hep birlikte içmeye gittikleri akşam annesiyle nihayet yakınlaşabildiklerini sanması amma da enayilikti. Nasıl olmuştu aralarındaki mesafeyi aşabileceklerine inanmıştı. Asla tam manasıyla yok olmayacaktı o mesafe. Teyzeleştirdiği bu anne daima ulaşılmaz bir uzaklıkta kalacaktı. Anne şefkati, çocuk sevgisi, aile dayanışması bunlara hiç ihtiyacı yoktu. Asya tükürür gibi tısladı dişlerinin arasından. Hepsi bok püsür. 12. madde. Şu hayatta ne yaparsan yap, sakın ola anneni değiştirmeye çalışma. Annenle kurduğun yahut kuramadığın ilişkiyi de değiştirmeye çalışma. Zira bu girişim ancak hüsranla sonuçlanır. Sadece kabul et ve razı ol. Eğer sadece kabul edip razı olamıyorsan başa dön. 1. maddeye tekrar bak. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Dedi mutfağa o sırada giren Feride teyze. Yok canım, hiç kendi kendime konuşur muyum? Dedi Asya hınzırca göz kırparak. Az evvelki hiddetinden sıyrılmış görünüyordu. Kedi dostumla dertleşiyorduk. Ona diyordum ki Mustafa dayım bu evdeyken kendisi henüz doğmamıştı. Evde o zamanlar atası 3. Paşa'nın hükmettiğini anlatıyordum. 20 yıl olmuş. Tuhaf değil mi? Adam bizi 20 sene boyunca hiç ziyaret etmedi. Ama biz hala onu bağrımıza bastığımız için oturmuş burada aşure taksim ediyorum. Kedi dostun ne dedi peki bunlara diye sordu Feride teyze samimi bir merakla. Asya alaycı alaycı güldü. Vallahi benim yerden göğe kadar haklı olduğumu, zaten bu evin tımarhaneden farksız olduğunu söyledi. Ailemin düzeleceğinden ümidi kesip manifestom üzerinde çalışsam daha iyiymiş. Bilememiş kedi efendi dedi Feride teyze. Nankör kedilerden nasihat alırsan ancak bu kadar olur zaten. Tabii ki dayını bağrımıza basacağız. Akraba akrabadır. Sevsen de sevmesen de. Biz Alman değiliz. Onlar çocuklarını 14 yaşında kapının önüne koyuyor. Git ne halin varsa gör diyor adam. Kendi öz evladına. Biz yapamayız öyle şey. Güçlü ailevi değerlerimiz var. Öyle senede bir gün toplanıp hindi yiyemeyiz biz. Ne hindisi ya diye sordu Asya gözlerini kırpıştırarak ama daha sorunun sonuna gelmeden meseleyi kavramıştı. Ay sen Amerikalıların şükran gününden mi bahsediyorsun? Neyse ne dedi Feride teyze elinin tersiyle bu malumatı savuşturarak. Sonuç aynı işte. Onların kuvvetli aile bağları yok. Biz öyle değiliz. Birisi babansa sonsuza kadar babandır. Kardeşinse kardeşin. Nokta. Asya bu mutlakiyetçilik karşısında oflamakla yetindi sadece. Hem zaten her bir şey acayip bu dünyanın. Sade bizim ailemi acayip sanıyorsun diye ekledi Feride teyze. Belli ki hızını alamamıştı. Bu yüzden seviyorum 3. sayfa haberlerini. Dünyanın ne kadar manyak ve tehlikeli olduğunu unutmamak için kesip biriktiriyorum bütün o küpürleri. Feride teyzenin şimdiye kadar hiçbir davranışını rasyonize etmeye çalıştığına şahit olmadığından Asya ona ilgiyle bakmaktan kendini alamadı. Mart güneşi pencereden içeri dolarken bir müddet daha mutfakta oturdular işte açıcı kokular arasında. Ta ki Feride teyze en sevdiği VJ'in yeni bir grubun video klibini anons ettiğini duyup içeri koşana kadar. O gidince ayaklandı Asya. Canı sigara çekiyordu. Sigaradan ziyade alkolik karikatürist sigara içmek istiyordu şimdi. Bunu kabullenmekte zorlansa da onu özlemişti işte. Misafirler gelene kadar 2 saati vardı. 2 saatte karşıya geçip dönebilirdi rahatlıkla. Hoş, gecikse bile kimsenin umursamayacağını düşündü. Birkaç dakika sonra kapıyı sessizce kapattı arkasından. Banu teyze kapının kapandığını duyunca o yana seyirtti. Ama daha seslenmeye fırsat bulamadan Asya çıkmıştı bile. Şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz efendim diye sordu Ağulu Bey. Hiç diye fısıldadı Banu teyze. Çekmeceyi açıp içinden bir kutu çıkarırken. Kadife astarın üzerinde nar şeklindeki broş parlıyordu. Kazancı çocukların en büyüğü olarak ona teslim edilmişti broş. Babaları Levent Kazancı'dan bir hediyeydi. Ona da kendi annesinden kalmıştı. Üvey annesi, cici anneden değil, hiç yad etmediği, çocukken onu terk eden ve asla affetmediği öz annesinden. Broş hem alabildiğine zarif hem de bir o kadar acı vericiydi. Banu teyze kimselere sezdirmeden haftalarca tuzlu sularda tutmuştu onu. Sırf taşıdığı negatif enerjiden arınabilsin diye. Cinlerinin meraklı bakışları altında usul usul okşadı broşu. İçindeki yakutların ışıltısını inceledi hayranlıkta. Armanuş'la tanışana kadar bunlar broşun evveliyatını araştırmak aklına gelmemişti hiç. Şimdi ise hikayeyi biliyordu ama ne yapacağını kestiremiyordu. Herkesin bir parça hakkı vardı bu broşta. Ama en çok da Armanuş'un. Ona hediye etmek istese de sebebini nasıl açıklayacağı konusunda tereddütleri vardı. Armanuş'a hikayenin geri kalanını açıklamadan bu broşun vaktiyle babaannesi Şuşan'a ait olduğunu söyleyebilir miydi? Elinde olmadan öğrendiği sırların ne kadarını o sırların sahipleriyle yahut mirasçılarıyla paylaşabilirdi. Kimindi hikayeler? Anlatanın mı, yaşayanın mı, devralanın mı? Söz ki kutsaldı, söz ki salt kün demekte koskoca kainatı ve dahi insanı oldurmuştu. Peki söze dökülen hakikatler kimin malıydı? Hikayelerin sahipleri var mıydı? 40 dakika sonra şehrin karşı yakasında Asya Kafe Kundera'nın kapısından içeri girdi. "Hey o Asya!" diye bağırdı alkolik karikatürist neşeyle. "Gel gel buradayım." Yalnızdı bu saatte. Asya masasına yaklaşırken yüzünde meçhul bir tebessümle ayağa kalktı. Kendine doğru çekti onu. Sıkı sıkı sarıldı. "Sana haberlerim var. Bir iyi bir kötü. Bir de ne ödüğü belirsiz. Önce hangisini istersin?"